Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 26. ayrım. Az daha gülmekten ölecekti. En son ne zaman böyle gözlerinden yaş gelene kadar güldüğünü hatırlamıyordu. Kamerasının gece çekimini ayarladığı merceğinden bakarken iyi görebilmek için defalarca gözlerini silmişti. Allah'ım ya, nasıl da zıp zıp zıplamıştı. Neredeyse altına yapacaktı. Gürültülü bir kahkaha atmak yerine kendini tutup, sarsılarak at gibi kişnemek zorunda kaldığından kaburgaları ağrıyordu. Onun yılanın üstüne uçmasını bekliyordu ama kadın, düşündüğünden daha çetin ceviz çıkmıştı. Sadece biraz komik duruma düşmüştü. Karşısına o kara yılan çıktığı için şanslı olduğunu düşünüyordu. Kafasını kürekle ezdikten sonra onu kullanabileceğini fark etmesi de büyük bir şanstı. Fakat kadının o yılanla uğraşmasını izlerken bu kadar eğleneceğini tahmin etmemişti. Sabaha kadar uyuyamayacağına bahse girerdi. Uyusa bile rüyasında yılanlarla uğraşacaktı. Kendisi gidip fotoğrafları basacak, yine kahkahaları patlatacak, sonra da bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaktı. Phoebe o gece iyi uyuyamamıştı. Kafasında türlü türlü senaryolar ve olasılıklar dolaşıp duruyordu. Sonunda gün ağardıktan kısa bir süre sonra düşünmekten vazgeçip Carter'ı aradı. Telefonu Jose açınca özür üstüne özür diledi. Karşılığında sadece homurtular ve Carter'ın uykulu sesi geldi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Daha uygun bir saatte aramalıydım. Artık çok geç. Üzgünüm ama buraya gelip benim için bakmanı istediğim bir şey var. Nedir o, bir deniz kızı mı, yoksa üç başlı bir balık mı? Çok sevdiğin ve taptığın kardeşine bir jaguar mı aldın? Eğer hiçbiri değilse, hor. Karşımda horlama. Carter, poponu yataktan kaldırıp üstüne bir şey geçir ve buraya gel. Sana ihtiyacım var. Sakın evdekileri uyandırma. Avlu tarafından gel. Beni duyuyor musun? Tamam, tamam, duydum. Şuna bak. Şirretlik yapıp sözünü geçirmeye çalışıyor. Bir kahve yap bari. Gelecekti. Hep homurdanır ama sonunda gelirdi. Hemen giyinip sessizce aşağıya kahve yapmaya indi. Sonra da elinde iki fincanla dışarı çıkıp beklemeye koyuldu. O gece iki kere gök gürlemiş, ardından sağanak yağmur yağmıştı. Phoebe ikisini de duymuştu. Avlunun taşları rüzgarın savurduğu yağmurdan sonra hala kurumamıştı. Hava pusluydu. Ama bir iki saat içinde dağılır, yine her taraf ışıldamaya başlardı. Kahvesini yudumlayıp, Evinin önceki yıl diktiği yerlere kadar sarkan şeftalileri ve bordo renkli yapraklarından süzülen yağmur damlalarını seyretti. Carter'ın ayak seslerini duyduğunda ondan önce davrandı ve gidip ağır demir kapıyı açtı. Yataktan kalktığı gibi gelmişti. Saçları dağınık, gözleri de yarı kapalı ve şişti. Eşofmanlarla gelmiş, ayağına da eski koşu ayakkabılarını geçirmişti. O anda silahlarını kuşanmış bir şövalye bile gelse, Phoebe'nin gözüne kardeşinden daha hoş gözükmesi mümkün değildi. Kaşlarını çatarak kahvesini eline aldı. Nerede o kahrolası ceset? Çöp bidonunda. Bu cevap üzerine kahvesinin ilk yudumu boğazına kaçtı. Ne? Şuradaki. Uzaktan işaret etmekle yetindi. Phoebe, birini mi öldürdün? Şimdi de onu evinin bahçesine gömmemi mi istiyorsun, ha? Tekrar bidonu işaret etti. Carter omuz silkerek hızla kapağı açıp, şaşkınlıkla gerileyince kahvesini üstüne sıçrattı ve Phoebe de onun verdiği bu tepkiyi görünce rahatladı. Fakat genç adam hemen elini bidona sokup, tiksinerek ölü yılanı oradan çıkardı. Sakin olalım. Ay, lütfen bunu yapmak. Yine ciyaklayıp geri kaçtı çünkü Carter dönüp sırıtarak yılanı ona doğru sallamaya başlamıştı. Bırak yapma, lanet olsun Carter. Çok etkileyici. Bu koca adam caddeden geçip evinin bahçesine girmiş, öyle mi? Onu bahçede bulmadım. Şununla oynamayı keser misin? Ön tarafta merdivenlerde ölü buldum onu. Ya, sanki yılanla konuşacakmış gibi kafasını yüzüne doğru tuttu. Ne yapıyordun oralarda koca adam? Onu kedi öldürmüştür diye düşündüm. Geçenlerde de avluda ölü bir fare bulmuştum. Bir kedi. Ama bu kocaman bir şey. Kedi onunla başa çıkamaz bence. Zaten lanet kedi o leşleri niye hep buraya bıraksın ki? O zaman düşündüm de. Bu hayvanı bir kedi öldürdüyse, bunu ancak kafasına bir odun indirip yapmıştır. Yılanı Phoebe'ye uzattı. Kafayı biraz dişleyebilir ama böyle pide gibi dümdüz etmesi mümkün değil. Doğru. İçini çekti. Evet, ben de buna benzer şeyler düşündüm. Evden getirdiği kutuyu ayağıyla iterek, o sevimsiz şeyi şunun içine koyup çöpe geri koyar mısın rica etsem? Ve de ellerini yıkamadan sakın bana ya da başka herhangi bir şeye dokunmaya kalkma dedi. Carter yılanı kutuya koydu. Ön merdivenlerde buldum dedin değil mi? Evet, kardeşinin yüzü ciddileşmişti. Bu onu daha da rahatlattı. Dün gece 11 civarı eve geldim ve neredeydin? Her şeyi bilmen gerekiyorsa biriyle buluştum. Şu başına talih kuşu konan adamla. Onun adı Duncan ve evet, aynen öyle. Her neyse, o şey basamaklara yayılmıştı. Demek ki onu oraya birisi koymuş. Dangalan teki yapmıştır. Şu köşede oturan Johnny Porter'ı biliyor musun? En çok ondan kuşkulanıyorum. Listemin başında o var. Onunla konuşmamı ister misin? Hayır, ben konuşurum. Ben sadece çöpe yaklaşıp o iğrenç şeye yakından bakmaya cesaret edemedim. İşte kardeşler böyle günler içindir. Kutuyu bidona atıp kapağını kapattı. Sonra dönüp muzip muzip gülümsedi. Zavallı Phoebe'cik. Sakın o pis ellerinle bana sürüneyim deme. Pişman ederim seni. Kardeşimin sırtını okşayıp bu zor zamanında ona destek olmak. Tek bir parmağını bile değdirmeye kalkarsan öyle bir tekme yersin ki feleğin şaşar. Yumruklarını kaldırıp gardını aldı. Senin hakkından gelebilirim, biliyorsun. Epeydir denememiştik. Ben de bugün için hazırlanıyordum. Aman, hadi içeri gir de temizlen. Bu saatte imdadıma yetiştiğin için benden geçer not aldın. İçeri girdiler. Ardından Carter, lavaboda elini yıkarken Phoebe de tezgaha yaslanıp konuşmaya devam etti. Carter, beynimi kemiren başka bir ihtimal daha var. Ama bu öyle Johnny Porter gibi dangalak biri değil. Yani dangalak değil ama baş belası diyorsun, öyle mi? Doğru. Eşek şakası yapmak istediler. Tehdit falan değil canım ama yine de. Bir de o öteki iğrenç şey de var dedi. Oyuncak bebeği kastederek. Johnny ile konuşurum ama içimde beni huzursuz eden bir şeyler var diyelim. Onun için bir süreliğine çıkışlarda bize uğrayabilir misin diyecektim. İçeri girmesen de olur. Sadece uğraman yeter. Ama ben yokken etrafta dolaşırsan daha da rahat ederim. Tabii ki yaparım tatlım, gerçekten endişeleniyorsan. Yalnızca biraz huzursuzum o kadar diye düzeltti. Henüz o kadar endişeye kapılmış falan değilim. Sanırım şeyi hatırladım. Ruben'in yaptıklarını. Susup ellerini kuruladı. Arabanın lastiklerini indirirmiş. Sonra annemin dışarıda yetiştirdiği çiçekleri zehirlemişti. Phoebe onun kolunu okşadı. Bunları hatırlamak Carter için daha zordu. Evet, öyle ufak tefek huysuzluklar yapardı. Eğer bunları yapan Arne Mix ise umarım yakında bıkıp vazgeçer. Ya da olayı iyice kızıştırır. Bu kez Carter onun gözlerinin altındaki yara izlerine dokundu. Tekrar peşine düşebilir Phoebe'yi. Arne öyle doğrudan harekete geçen tiplerden değil. İnan bana Carter, bir daha beni şaşırtamayacak. Beni annem gibi savunmasız bırakamayacak. Tabii ki yapamaz ama hastanelik olduğunu da unutma. Bir daha asla yapamayacak. Carter'ın kolunu sıkarak sana abla sözü veriyorum. Başını sallayıp onun konuşmasını engelledi. Annem geliyor, sabah koşusuna çıkmıştın tamam mı? Kahve içmeye uğradın, duyarsa artık avluya da çıkamaz. Carter, haklısın der gibi başını salladı ve annesi mutfağa girmeden yüzündeki ürkütücü ifadeden kurtulmaya çalıştı. Şunlara bakar mısınız? İki yavrum da buradaymış. Oyuncak bebek meselesi çıkmaza girmişti. Bu tür bebeklerin yapımına 3 yıl önce ara verilmişti ve ne savanada ne de şehir dışındaki alışveriş merkezlerinde artık satılmıyordu. Elbette internet mağazaları, bit pazarları, kermesler ve diğer bütün mekanlar araştırılmıştı. Bu bir ölüm kalım meselesi haline gelmediği için polisin harcadığı zamana, emeğe ve masrafa değmeyecekti. Tüm haftayı arkadaşlarıyla birlikte kampta geçirdikleri ortaya çıkınca Johnny Porter'ın gereksiz yere şüpheli duruma düştüğü anlaşıldı. Başka belalı gençler de vardı elbette ama o sıra hiçbiri şüpheli görülmemişti. Ayrıca Phoebe, Johnny dahil hiçbirinin iki kez aynı evi hedef alacağını sanmıyordu. Komşularından aldığı bilgiler doğrultusunda eviyle ilgili böyle bir kanıya varmıştı. Şimdi de her gün işten dönerken o hüzünlü melodiyi duyabilmek için meydanda ve parkta uzun yürüyüşler yapmayı kendine iş edinmişti. O gece de odasının terası açılan kapısının önünde kendine bir gözetleme noktası oluşturmuş, gelebilecek yeni bir hediye için tetikte bekliyordu. Dürbünü kucağında, koltuğunda sallanırken kendini yaşlı bayan Sampson gibi hissetti. O da sallanan koltuğunda oturur, salon camının önünden geçen her şeyi kaçırmadan izlerdi. Eğer huzursuzluk duygusu azıcık bile yoğunlaşırsa hemen bir gece devriyesi isteyecek, gündüz saatlerinde de çevrede birkaç tur atmalarını sağlayacaktı. Kuzen Bess'in zoruyla eve çok iyi çalışan bir alarm sistemi kurulmuştu. Herkes yattıktan sonra evi kolaçan eder ve alarmı çalıştırırdı. Bu da onun zoruyla yapılanlardan biriydi. İyi insan yoktur. Bir tek iyi insan bile bulamazsın. Kuzen Bess hep böyle söylerdi. Ama siz McNamara soyundansınız. Onun için de iyi olmak zorundasınız. Annem onun için asla yeterince iyi olamamıştı diye düşündü Phoebe. Tek yapabildiği, başını sokabileceği bir eve ve evlatlarının güvenliğine karşılık, köle gibi çalışmak, getir götür işlerine bakmak ve ortalığı temizlemek olmuştu. İhtiyar cadı, Carter'ı da küçümserdi. Ruben olayından sonraki aylarda gördüğü kabuslar ve yaşadığı dehşet anları, Kuzen Bess tarafından doğal olarak annesinden geçen zayıf karakter ve asaletten yoksun kan bağı olarak yorumlanmıştı. Bir McNamara 7 yaşında olsa bile asla uykusunda zırlamazdı. Phoebe ise ayrı bir konuydu. Carter'ı koruduğunda ya da çenesini tutamayıp ukalalık yaptığı zamanlarda Kuzen Bess tarafından onaylanıyordu. En azından bu daha yürekli. Onun hiç beceremediği piyano dersleri ve çok eğlendiği dans dersleri vardı. Sanat ve müziğe yönlendiriliyor, uygun mağazalardan alışveriş yapılıyordu. Hatta Paris'e bile gitmiş ve baş döndürücü bir hafta geçirmişti. Sosyeteye tanıştırıldığı baloda sıkıntısı doruğa çıkmış, serseme dönmüştü. Kuzen Bess'le Carter'ın kolej masraflarını karşılaması konusunda sıkı bir pazarlık yapmış ve ancak ondan sonra baloya katılmaya razı olmuştu. Kardeşinin 4 yılını garantiye almak için tek bir gecesini seve seve feda ederdi. Hiç kuşkusuz Kuzen Bess, Phoebe'nin FBI'ya katılmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Onun müdahale edemeyeceği kadar uzakta, kuzeyde eğitim görmesini istemiyordu. Fakat tuhaf bir şekilde Roy'un varlığını onaylamıştı. Bebeğiyle McNamara'ların yanına geri döndüğünde de Kuzen Bess'in memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Kariyer peşinde koşarken öyle bir adamla mutlu olamamana hiç şaşırmadım. Bir kadının sadece iki seçeneği vardır. Kocası ya da mesleği. Çok saçma. Evliliğimin bitmesinin işimle hiçbir alakası yok. Gitgide ölüme yaklaşıyordu. Phoebe bunu görebiliyordu. Ölümün kokusunu alıyordu. Son ziyaretinden bu yana Kuzen Bess bir deri bir kemik kalmıştı. Sadece gözleri canlı görünüyordu. Sert bakışlarını yitirmemişti. Seninle bu ev için evlendi. Onu suçlayamam. Servete kavuşmak için evlenmek gayet mantıklı bir yol. Ben bu evi istemiyorum. Bu ev senin ya da bir gün senin olacak. Olması gereken bu. Zaten burası yıllar önce senindi. Senin o bebek gibi zırlayan kardeşinin ve o tabansız annenin. Sözlerine dikkat et. Yatağa yaklaştı. Ailem hakkında böyle konuşamazsın. Senin ailen. Elini kaldırırken bile yorgun düşüyordu. Benim değil. Sadece sen benim kanımı taşıyorsun. Ve bu evde benim kanımı taşımaya devam edecek. Bütün ayarlamaları yaptım. İyi. Kuruyan dudaklarıyla gülümsemeye çabaladı. Derisi kemiklerinin üstünde eriyip gidiyor gibiydi. Kötü ruhlu cadı işte böyle yok olup gidiyordu. Eriyerek. Sen de yapacaklarını planlıyorsun. Ben toprağa girdikten sonra tabii. Uzun sürmeyeceğini düşünüyorsun. İkinci yaşamın başlamak üzere. Benim vaktim azaldı. Affedersin. Aralarındaki uçuruma rağmen Phoebe'nin içi sızlamıştı. Canının yandığını biliyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hala o yumuşak tarafını yok edememişsin. Sabret. Yavaş yavaş katılaşırsın. Ev senin olacak. Annene ya da kardeşine vermeyi düşünme bile. Zaten veremezsin. Evraklar o şekilde düzenlendi. Param da koruma altında. Avukatlardan bilgi alabilirsin. Meydan sana kalınca hemen üstüne atlama diye paramın kullanım haklarını devrettim. Yalnızca ev için kullanılacak. Her şey açığa kavuştu sanırım. Senin paranı da istemiyorum. O halde şanslısın. Çünkü tek bir kuruş alamayacaksın. Hiçbiriniz. Hepsi eve ait kalacak. Sen ölünce ev senin çocuğuna geçecek. Tabii şartlara uyman koşuluyla. Annenin bu çatının altında yaşamasını istiyorsan, sen de burada yaşayacaksın güzelim. Bu evde ikamet edeceksin. Öyle pansiyona, müzeye falan çevirmek yok. Burası bir ev ve sen de bundan böyle burada oturacaksın. Ne kafasına bir silah, ne de boğazına bıçak dayamıştı. Yok yok, Kuzen Bes, ortalıkta olan silahları kullanmayacak kadar kurnazdı. Silahlarını canından çok sevdiği kişilere doğrultmuştu. Senin ne evini, ne paranı, ne de onayını istemiyorum, anladın mı? Çocuğumu her koşulda barındırır, ona çok da iyi bakabilirim, bakacağım da. Senin buyurduğun gibi değil. Dediklerimi yapmazsan, anneni hemen bugün gönderirim bu evden. Yıllardır cesaretini toplayıp, burnunun ucunu bile çıkaramadığı bu kapıdan çıkıp gider. Ne durumda olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Bir saat içinde kavga kıyamet gönderirim onu. Artık bir süre ses geçirmeyen bir odada kalması gerekebilir. Ne dersin? Niye onunla uğraşıyorsun? Sana göz kulak olmaktan başka ne yaptı ki? Aylarca senin pisliğini temizleyip boşalttı. Seni yıkadı. Bir kez bile, hayatı boyunca tek bir kez bile ne sana ne de bir başkasına zararı dokunmadı. Keşke yapsaydı. O zaman daha çok itibar görürdü. Benden değil, senden. O bu evde ancak sen de kalırsan kalabilir. Sen gidersen o da sepetlenir. Onu bu eve ben aldım. Hepinizi evime kabul ettim. Ve sizi aynı şekilde kapının önüne koymasını da bilirim. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Bu defa dedi gülümseyerek, temelle gideceksiniz. Phoebe sarsılarak uyandı. O duyduğu ıslık sesi miydi? Gerçekten duymuş muydu yoksa rüya mı görmüştü? Dürbünü alıp caddeyi ve parkı taradı ama hiçbir şey göremedi. Gözlerini ovuşturdu, boynunu ovdu. Kuzen Bez, ölüm döşeğindeki cadıya yaptığı o ziyaretten sonra ne kadar yaşamıştı? Birkaç hafta daha. Ne zor, ne berbat günlerdi. Gün boyu ya hayal görüyor ya da derin uykuda oluyordu. Avukatlardan, yedi eminlerden. Çevirenin notu. Yedi emin, birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse. Vasiyet ve diğer belgelerden bazı şeyleri tartışmanın artık imkansız olduğunu öğrenmesi uzun zaman almıştı. O günden sonra da yaşlı kadınla bir daha konuşmamıştı. Yıllar sonra işte yine evde oturmuş dışarıyı seyrediyordu. Anlaşılan o ki bu hep böyle sürüp gidecekti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 286. Devamı 27. ayrımda.